Ayrım 14, sayfa 161. Gecenin Kutsal Karanlığı. Michael Connelly. Bayard, 20. bölüm. Saat 1'di ve resmi mesaisi çoktan başlamıştı. Bayard, haneye tecavüz ve hırsızlık şüphesiyle tutukladı. Theodor Bechtel'in evrak işlerini tamamladı. Bechtel'ı merkezdeki tek kişilik hücreye kapadıktan sonra otoparktan depo odalarına geçti ve yeni bir şantaj kartı kutusu aldı. Dedektif bürosuna döndü. Arkada bir köşeye kurulup her gece Hollywood sokaklarında Tim Farmer'ın tabiriyle çalı misali rüzgarda savrulan insanlarla ilgili raporları karıştırmaya koyuldu. Bir saatin ardından incelemek üzere kenara 6 kart ayırmıştı. Birkaç yüz tanesi işe yaramıyordu. Farmer tarafından yazılan bir başka karta denk gelince yavaşladı. Sözcükleri ve gözlemleri onu bir kez daha kendine çekti. Bu çocuk için varsa yoksa sokaklar, mutfaklı tek odalı bir daireye konsa elbise dolabına girip yerde yatar. O yağmur ahalisinden biri. Farmer yağmur ahalisiyle neyi kastediyordu acaba? Toplumun geri kalanına uyum sağlayamayanları mı? Yağmura ihtiyaç duyanları mı? Bayard'ın telsizi çaldı. Teğmen Monroe onu devriye ofisine çağırdı. Bayard yolunu uzattı, merkezin arka koridorundan ön tarafa dolaştı. Bu sayede Monroe'yla konuşmadan evvel merkezde kimlerin olduğuna ve neler olup bittiğine dair belki bir fikir edinebilirdi. Gel gelelim merkez çoğu gece olduğu gibi boştu. Monroe basasının başında oturmuş, sahadaki araçların ve personelin konumlarını gösteren görev ekranına bakıyordu. Başını kaldırmadı, Bayard'ın içeri girdiğini biliyordu. ''Bayard, bir ihbar aldık ve gidip ilgilenmeni istiyorum.'' dedi. ''Ne ihbarı?'' diye sordu Bayard. ''Kadının biri aradı. Kendini Mount Olympus'ta bir evin banyosuna kilitlediğini söyledi. Tecavüze uğradığını, kendini banyoya atmayı başardığını, adamın hala orada olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını söyledi. İki ekiple bir çavuş yolladım. Olay yerine varınca bir de ne görsünler? Adamımız Danny Monahan'mış.'' ''Durum karışık. İkisi de farklı şeyler söylüyor. Gidip olayı çözüme kavuşturmanı istiyorum.''
''Kurban tecavüz merkezine nakledildi mi?''
''Hayır, hala orada. Banyodayken duş almış.''
''Kahretsin, yine de merkeze götürülmeliydi.''
''Ekipler kadının kurban olduğundan emin değiller. Gidip bir de kendi gözlerinle gör. Bu tam senlik bir iş.''
''Bu da ne demek?''
''Nasıl yorumlarsan o demek. Şimdi hemen oraya git ve telsizini de unutma.''
Teğmen Bayard'a bir kağıt uzattı. Üzerinde ihbarı yapan kişinin adresi, adı ve yaşı yazıyordu. Chloe Lambert, 22. Bayard 5 dakika içinde aracına atlamış, tepelere doğru yola çıkmıştı. Ünlülerin karıştığı vakalardan nefret ediyordu. Onların farklı bir gerçeklikleri vardı. Hayatları normal değildi. Şüpheli son 5 yılda podcastleri ve kablolu televizyon yayınlarıyla şöhrete kavuşan ve şimdilerde düzenli olarak 100 milyon doları aşan gişe filmleri çeviren bir stand-up komedyeniydi. Büyük bir tehdit ve Hollywood'da başa çıkması güç bir kişilikti. Aslında Hollywood Hills in Mount Olympus olarak bilinen kısmında yaşaması pek manidardı. Bayard tepe lambasını açtı. Sunset'ten Crescent Heights'a gazladı. Laurel Canyon'a saptı. Aşağıda düzlükteki şehrin ışıklarına göz kırpan büyük evleriyle Mount Olympus mahalleleri kanyonun sağ ön yamacını kaplıyordu. Bayard Elektra sokağı üzerinde bir evin araba yoluna girip devriye arabalarından birinin arkasına park etti. Araba yolunda onu çavuş Dvorak karşıladı.
''Bu gece uzay kıyafetine ihtiyacın olmayacak Sally Wright.'' dedi.
''İyi.'' dedi Bayard. ''Neye ihtiyacım olacak?''
''Süleyman'ın hikmetine sanırım. Kadın adama eşcinsel diyor. Adam da kadının Me Too hareketi için kendisine tuzak kurduğunu iddia ediyor.''
''Kadını neden tecavüz merkezine göndermediniz Stan?''
Duvarek onu sakinleştirmek istercesine iki elini kaldırdı. ''Dur biraz, dur biraz. Oraya gönderilmesini ben istemedim. Çünkü eğer merkeze götürülürse dosya açılır ve bu adamın hayatı ve kariyeri çöpe gider.''
Erkek ön yargısı Bayard'ı şaşırtmadı. Duvarek'le bunu tartışmanın zamanı değildi.
''Pekala, neredeler?'' dedi.
Monah'ın evinin ofisinde oturuyor kızla.
Kız mı?
Kadın her neyse. Evin öbür tarafındaki sinema odasında. Yatak odasında hiçbir şeye dokunulmadı ve şüpheliyle de konuşulmadı.
En azından bunu doğru yapmışsınız. İlk önce kadınla konuşacağım. Beni ona götür.
Dvorak'ın öncülüğünde farklı boyutlarda iç içe geçmiş dairesel yapılara benzeyen devasa bir eve girdiler. Ortadaki daire en yüksek olanıydı. Giriş en az iki kat yüksekliğindeydi.
Bu taraftan dedi Dvorak.
Kocaman bir eğlence alanından geçiyorlardı. Köşede ufak bir sahneyle mikrofon vardı. Monah'ın muhtemelen gösteri hazırlıklarını ya da davetlilerle aile üyelerine sergilediği gösterilerini burada yapıyordu. Ardından bir koridora ve Gina Gardner adında üniformalı bir polisin nöbet beklediği açık kapıya doğru ilerlediler.
Gina dedi Bayard geçerken.
Önde büyük perdeli ekranın yer aldığı ev sinema salonuna girdiler. Yükseklikleri geriye doğru artan dört sıra halinde 12 deri koltuk vardı. Monahan'ın filmlerinin muhtelif dillerdeki posterleri duvarları süslüyordu. Erkek bornozu giymiş genç bir kadın koltuklardan birinin kenarına ilişmişti. Sarışın ve saf bakışlıydı. Ağlamaktan makyajı akmıştı. Dvorak kurbanı tanıttıktan sonra Gardner'la birlikte koridora döndü. Bayard elini uzattı.
Klo, ben dedektif Bayard. Buraya hikayeni dinlemeye ve ihtiyacım olan tıbbi tedaviyi almanı sağlamaya geldim.
Ben sadece eve gitmek istiyorum ama izin vermiyorlar. O hala burada, korkuyorum.
Tamamen güvendesin. Evde 6 polis memuru var ve o da evin diğer tarafında bir odada tutuluyor.
Senden sadece bazı temel bilgiler almak istiyorum. Sonra seni tıbbi muayene ve tedaviye götüreceğiz. İfadeni kayıt altına alacağım.
Peki.
Bayard Kloe'nin yanı başındaki sinema koltuğunun kenarına oturdu. Hiç yanından ayırmadığı ses kaydediciyi aralarına koydu. Kayda başladıktan sonra kendini ve kurbanı tanıttı. Görüşmenin saatini, tarihini ve yerini belirtti.
Kloe, Danny Monahan'ı ne zamandır tanıyorsun?
Onunla bu gece tanıştım.
Nerede?
Comedy Room'da, arkadaşım Ayşe ile birlikte. O da oradaydı. Stand-up'ını yaptıktan sonra onunla barda tanıştım. Beni buraya davet etti.
Peki ya Ayşe'yi?
Hayır, sadece beni.
Buraya kendi arabanla mı geldin?
Hayır, Uber kullanmıştım. Yani Comedy Room'a gitmek için buraya onun arabasıyla geldim.
Nasıl bir arabaydı, hatırlıyor musun?
Maserati'ydi ama modelini bilmiyorum.
Sorun değil, yani buraya davet üzerine geldin, kendi rızanla.
Evet, hatta onunla seviştim bile, isteyerek. Ama sonra, tanrım, bu çok utanç verici.
Tekrar ağlamaya başladı.
Sorun değil Klo, olanların hiçbiri senin suçun değil, utanılacak bir şey yok. Burada beni ters çevirip arkadan tecavüz etti. Ona durmasını söyledim ama durmadı. Hayır dedim, birkaç kez olmaz dedim ama durmadı.
Taramalı tüfek gibi konuşuyordu. Sanki aklındakileri söylemek için başka şansı olmayacaktı.
Canın yandı mı Kulu?
Evet, kanamam var.
Tamam, bu soruyu sormak zorundayım ve özür diliyorum. Danny Monahan'la olan dışında daha önce anal seks yaptın mı?
Hayır, asla. Bence çok iğrenç.
Pekala Klo, şimdilik bu kadar. Seni tecavüz tedavi merkezine yollayacağım. Orada biyolojik kanıt arayacaklar ve seni tedavi edecekler. Ayrıca danışmanlık hakkında bilgi verip hangi adımları atacağını da söyleyecekler.
Ben sadece eve gitmek istiyorum.
Biliyorum ama bu soruşturma için gerekli, yapmamız lazım, tamam mı?
Tamam, sanırım.
Peki sen burada bekle. Memur Gardner sürekli kapının önünde olacak. Ben birazdan dönerim. Odadan çıktığında Dvorak gitmişti. Gardner başıyla işaret etti. Kloe'nin duymaması için kapıdan uzaklaştılar. Gardner 10 yıllık polisti ve tüm bu süre zarfında Hollywood şubede görev yapmıştı. Ufak tefekti, koyu renk saçlarını arkadan bağlardı.
Cep telefonu yanında dedi Gardner. Onu telefonda fısıldarken duydu.
Tamam dedi Bayard.
Bil diye söylüyorum, bu adamı yolacağız, zengin olacağız dediğini duydum.
Bayard üniformasına iliştirilmiş beden kamerasını işaret etti. Sence yakalamış mıdır?
Bilmem, olabilir.
Vardiyanın sonunda videoyu mutlaka bana ulaştır. Bir de rapor yazmanı istiyorum, başka bir şey.
Hayır, yok.
Sağ ol.
Ne demek?
Bayard Dvorak'ı eğlence odasında buldu ve kendisini yatak odasına götürmesini istedi. Yuvarlak, geniş bir odaydı. Yuvarlak bir yatak ve tavanda da yuvarlak bir ayna vardı. Bayard ellerini cebinden çıkarmadan yatağın üzerine eğildi, örtülere ve yastıklara baktı. Kanıt teşkil edebilecek kan ya da başka bir şey göremedi. Banyoya girdi, ortada büyük yuvarlak bir jacuzzi duruyordu. Büyük beyaz karolu duş kabinini inceledi. Yine kan ya da başka bir kanıt göremedi. Tuvaletin yanındaki çöpte birkaç tane kanlı peçete gözüne ilişti.
Pekala, kanıt toplaması için olay yeri incelemeyi çağırmamız gerek dedi. Ben şüpheliyle konuşurken sen arar mısın?
Ararım dedi Dvorak. Önce seni ona götüreyim. Danny Monahan bir masanın başında oturuyordu. Masa Bayard'ın dikkatini çekti. Çünkü büyük ve yuvarlak değildi. Eski ve çizikti. Bu da demek oluyordu ki masanın komedi dehası için manevi değeri vardı.
Masayı fark ettiniz demek dedi. Vaktiyle öğretmendim. Bunu pek fazla kişi bilmez.
30'larının ortasındaki Monahan göbekliydi. Kızıl saçları fazla uzundu. Abartılı bir şekil verilmiş ve yataktan yeni çıkmış gibi kesilmişti. Görünüşüne önem veren ama aksi gibi görünmeye çalışan bir adamdı. Bayard masayla ilgili yorumu duymazdan geldi.
Bay Monahan, ben dedektif Bayard. Haklarınız okundu mu?
Haklarım mı?
Hayır. Hadi ama bunun adı şantaj. Tek derdi para. Beni soyup soğana çevireceğini söyledi.
Bayard dijital kayıt cihazını gösterip açtı. Ardından Monahan'a haklarını okudu ve anlayıp anlamadığını sordu.
Bakın, biraz sertlik olduğunu kabul ediyorum ama istemediği hiçbir şey yapmadım dedi.
Bay Monahan diye üseledi Bayard.
Benimle konuşmak ve olanları açıklamak istiyorsanız size okuduğum haklarınızı anladığınızı onaylamamız gerek. Aksi halde buradaki işimiz biter ve sizi tutuklarım.
Tutuklamak mı? Bu çok saçma, her şey kendi rızasıyla oldu.
Bayard biraz durakladı, sakin ve tane tane konuştu.
Bir kez daha söylüyorum dedi. Size okuduğum haklarınızı anladınız mı?
Evet, haklarımı anladım dedim ona. Mutlu musunuz?
Bu gece evinizde olanları bana anlatır mısınız?
Tabii ki anlatırım. Çünkü tüm bunlar bir saçmalık. Kadın dümen çeviriyor. Tek derdi para, dedektif. Bunu göremiyor musunuz?
Bayard kayıt cihazını Monahan'ın eski masasına koydu. Görüşmenin saati ve yerinin yanı sıra Monahan'ın adını ve kayıtlı ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.
Bana neler olduğunu anlatın. İşte size fırsat.
Monahan akşam yemeğinde ne yediğini anlatır gibi sakince konuştu. Onunla bu akşam kulüpte tanıştım. Evime getirdim ve becerdim. Böyle oldu ve her zaman da böyle olur. Ancak bu defa kalkıp banyoya koştu, kapıyı kilitledi ve tecavüze uğradım diye bağırmaya başladı.
Banyo kapısını kırmaya çalıştınız mı?
Hayır.
Tekrar sekse dönerim. Size herhangi bir noktada hayır veya dur dedi mi?
Hayır, arkasını döndü ve buyur dedi. Bunun haricindeki her şey yalan.
Taemin Munro'nun uyardığı gibi klasik bir o öyle dedi, bu böyle dedi tarzı bir vakaydı. LAPD'ye ihbar edilen çoğu tecavüz vakasında olduğu gibi. Fakat Bayard çöpteki kanlı peçeteleri görmüştü. Bu Chloe'nin hikayesinin inandırıcılığını artırırdı. Kurbanın yaraları teyit edilirse tecavüz tedavi merkezine yapılacak muayenenin sonuçları delil niteliği taşıyabilirdi. Çöpteki kan da muhtemelen buna katkı sağlardı. Ünlüler şehrinde bir ünlüyü tutuklamak riskli işti. Vakalar büyük ilgi çeker, sanık da en iyi ve en parlak avukatları tutardı. Bayard savunmanın hayatını ve kariyerini didik didik edeceğine ve teşkilattaki cinsel taciz şikayetini gündeme getirerek onu kurbanın lehine ön yargılı olarak göstermeye çalışacağına adı gibi emindi. Bu noktada geri adım atabileceğinin farkına vardı. İşin içinde bir ünlünün olması bunu rahatlıkla merkez karakolunun vakası yapabilirdi. Yeni oluşturulan cinsel taciz görev gücü çağrılırdı.
Fakat Bayard sistemin işleyişinin diğer kadınları tehlikeye atabileceğini de fark etti. Burada topu başkasına atarsa soruşturma ağır ilerleyebilir, bu süre zarfında Manah'ın tutuklanmaz ya da hayatından ve alışkanlıklarından koparılmazdı. Dosyanın bölge savcılığına sunulması haftalar sürebilirdi. Fakat Monahan bu işi sık sık yaptığını, komedi kulüplerinden evine kadın getirdiğini söylemişti. Chloe'ye yaptığını yuvarlak odaya getirdiği her kadına yapıyor muydu? Bayer sırf kendi kariyerini düşündüğü ya da teşkilat prosedürlerini uyguladığı için başka kadınların da zarar görmesini göze alamazdı. Bayard koridordan Dvorak'ı çağırdı, Monahan'a döndü. ''Bay Monahan'' dedi, ''tutuklusunuz.'' ''Durun, durun, bekleyin.'' diye bağırdı Monahan. ''Pekala, tamam. Bakın, bunu yapmak istemiyordum. Size ortada tecavüz olmadığını ispat edebilirim. İzin verin göstereyim. O zaman beni tutuklamazsınız, sizi temin ederim.'' Bayard bir an adama baktıktan sonra Dvorak'a baktı. ''5 dakikanız var.'' dedi. ''Yatak odama gitmeliyiz.'' dedi Monahan. ''Orası suç mahalli.'' ''Hayır, suç mahalli değil. Her şeyi videoya aldım. Bakınca anlarsınız. Ortada tecavüz falan yok.'' Bayer sanki bunun olacağını hissediyordu. Tavandaki ayna Monahan sapığın tekiydi. ''Gidelim.'' dedi Bayer. Polisler peşinde yatak odasına giderken Monahan durumu izah etmeye çalıştı. ''Bakın, ne düşündüğünüzü biliyorum ama ben sapık değilim.'' dedi. ''Ama geçen sene başlayan şu Me Too olayından sonra kendimi korumaya almam gerekiyordu.'' ''Siz de kamera koydunuz.'' dedi Bayard. ''Tam üstüne bastınız. Başıma böyle bir şey gelebileceğini biliyordum. Bunu izlemek için yapmadım. Bu çok iğrenç olurdu. Tamamen kendi güvenliğim içindi.'' Yatak odasında Monahan yatağın başındaki komodinin üzerinden bir uzaktan kumanda aldı, kavisli dev ekranı açtı. Evin dört bir yanına yerleştirilmiş 16 güvenlik kamerasının görüntüleri ekranda belirdi. Görüntülerden birini tıklayıp büyüttü. Bayard şu anda kendisinin, Dvorak'ın ve Monahan'ın içinde bulundukları odanın tepeden görünüşüne bakıyordu. Kameranın yerini bulmak için döndü, yatağın başındaki duvarda asılı tablonun süslü çerçevesine odaklandı. ''Pekala, şimdi geri sarıyoruz.'' dedi Monahan. Bayard ekrana döndü. 2 dakika sonra Monahan ile Chloe, Lambert'ın yatakta sevişmelerini izliyorlardı. Ses yoktu, kameranın lensi geniş açılıydı. Bayard ekrandaki görüntünün büyütülebileceğini düşündü fakat buna gerek yoktu. Çünkü gördüğü kadarıyla iki yetişkin kendi rızalarıyla birlikte oluyorlardı. ''Bu ilk seferdi.'' dedi ona. ''Sonra biraz şekerleme yaptık. Asıl odaya geçeyim mi?'' ''Lütfen.'' dedi Bayard. Monahan kaydı ileri sardı. Vücut dilinden ve duruşundan anlaşıldığı kadarıyla ikinci turu ve sözde suça konu teşkil eden anal seks eylemini başlatan Lambert'ın ta kendisiydi. Ve işleri bittiğinde sakince banyoya gidip kapıyı kapamıştı. Monahan kaydı tekrar ileri sardı. İşte tam burada da polisleri aradığını duydu. Görüntülerde Monahan anadan doğma yataktan fırlayıp banyo kapısına koşuyordu. Lambert'in yaptığı görüşmeyi dinlermiş gibi kafasını pervaza yaslıyor, kapıyı yumruklamaya başlıyordu. ''Kapayabilirsiniz.'' dedi Bayard. ''Bir kopyasını istiyorum.'' ''Hayatta olmaz.'' dedi Monahan. ''Neden ki?'' ''Kanıt olduğu için, yalan ihbarda bulunduğu için onu tutuklayacağım.'' ''Onu tutuklamanızı istemiyorum. Onu buradan götürün yeter. Bu yıl becerdiğim tüm hatunların onları kayda aldığımı bilmelerini ister miyim sizce? Bunu size neden en başında söylemedim sanıyorsunuz? Ben şikayetçi değilim. Onu buradan götürün. Başka bir şey istemiyorum.''
''Bay Monahan, şikayetçi olup olmamanızın hiçbir önemi yok. Polise yalan ihbarda bulundu.''
''Pekala, işbirliği yapmayacağım ve o görüntüleri almanızı engellemek için ülkenin en iyi avukatını tutacağım. Bunu göze alıyor musunuz?''
''Bayım, biliyorsunuz ki sizi iki tarafın da bilgisi ve rızası olmadan cinsel ilişkiyi kayda almakla da suçlayabilirim.''
Monahan bunun sonuçlarını hesapladıktan sonra konuştu. ''Ah dedektif, sizce buna benzer kararlar sizin yetkinizi aşmaz mı?''
''Amirimi aramamı ister misiniz? Yoksa bu bilgiyi anında basına sızdıracak cinsel taciz görev gücünü aramamı mı tercih edersiniz? Arzu ederseniz emniyet müdürünü de arayabilirim. Besin zincirindeki herkesin bu konuda dilini tutacağına eminim.
Monahan'ın yüzünden böyle giderse işlerin sarpa saracağını fark ettiği anlaşılıyordu.
Özür dilerim, hata ettim dedi. Bu olayı nasıl halledeceğinize kendiniz karar verebilecek kapasitedesiniz bence.
10 dakika sonra Bayard sinema salonuna geri döndü. Chloe Lambert orada bekliyordu. Yatak odasından aldığı kıyafetlerini yere bıraktı.
Giyinebilirsin dedi Bayard.
Neler oluyor diye sordu Lambert.
Hiçbir şey olmuyor. Eve gidiyorsun. Hapse girmediğin için şanslısın.
Hapse mi? Ne için?
Yalan ihbar yaptığın için. Tecavüze uğramamışsın Chloe.
Ne oluyor be? O herif sapığın teki.
Olabilir ama sen de fırsatçısın. Her şey videoya alınmış. Görüntüleri izledim. O yüzden rol yapmayı bırakabilirsin. Giyin. Seni şehre bıraktıracağım.
Bayard dönüp çıkacaktı ama duraklayıp arkasına döndü.
Biliyor musun? Senin gibi kadınlar yüzünden...
Cümlesini bitirmedi. Chloe Lambert'in bunu anlamayacağına inanıyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 172.